Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olması niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz. Aziz ve kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere Hud suresinin 42 ila 44. ayetlerinin tefsirini yapacağımız bu sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını yüceler yücesi Mevlamızdan niyaz ediyor ve önce sizlere bu ayet-i kerimelerin tilavetini aktarmak istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri. Hud suresi 42 ila 44. ayetler.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين صدق الله العظيم.
Aziz dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemizden makbul eylesin ve hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izam aleyhimusselam hazaratının ruhlarına, ehli beytin, ezvacı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir'de, Uhud'da, şühedai İslam'ın öncüleri olarak ilahi kelimetullah uğrunda can veren bütün şehitlerimizin ruhlarına, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahirete irtihal eden bütün ölmüşlerinizin ervahına, bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala vasıl eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, Hud suresinin 42. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Teala Hazreti Nuh'un gemisiyle müminlerle beraber ve Allah'ın emriyle seçip aldığı hayvanat ile birlikte nasıl bir şekilde seyahat ettiklerini bizlere 42. ayeti kerimede Rabbimiz Teala şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürmek üzere hareket ettiğinde Nuh uzakta duran oğluna "Yavrucuğum, gel sen de bizimle beraber bin, kafirlerle birlikte olma." diye seslendi. Müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ayeti kerimenin tefsirine şu ifadelerle başlıyor. Onlar Hazreti Nuh'un kendilerine öğrettiği üzere Allah'ın adını anarak gemiye bindiler. Gemi dağlar gibi dalgalar, yani tufan dalgaları arasında onları götürmeye başlamışken, yani müminler gemide oldukları halde Hazreti Nuh uzakta duran oğluna "Yavrucuğum, sen de gel bizimle beraber gemiye bin." diye seslendi. Burada müfessirimiz önceki ayetlerde geçen tufan kelimesini yoğun yağmurda olduğu gibi her şeyin çok ve topluluğu kuşatanına denilir diye açıklamaktadır. El-mevce kelimesinin çoğulu olan el-mevc ise dalgalar demektir ve şiddetli rüzgar sebebiyle yükselen su manasınadır. Ayette her dalga büyüklüğü suya göre yüksekliği ve kesafeti bakımından dağa benzetilmiştir. İşte bu esnada Nuh aleyhisselam uzakta duran oğluna şefkatinden dolayı "Yavrucuğum, bizimle beraber sen de gemiye bin ki emniyette olasın, sakın kafirlerle birlikte olma" diye seslendi. Ayette geçen "vekâne fî ma'zilin" ifadesi uzakta duran demektir. Burada El-Kevâşî'de belirtildiği üzere inkarcı olduğu için Hazreti Nuh aleyhisselamın bulunduğu mekandan da onun dininden de uzak duran demektir. Burada müellifimiz şu bilgileri de veriyor bizlere. Nuh aleyhisselamın bu oğlunun adının Kenan veya Yam olduğu söylenir. Onun Nuh aleyhisselamın evlatlığı mı yoksa öz oğlu mu olduğu hakkında ihtilaf vardır. Rüsum, yani zahir ulemasının çoğu birinci görüştedir. Çünkü masum bir peygamberin çocuğunun kafir olması uzak bir ihtimaldir. Ayrıca Hazreti Ali radıyallahu anh ayetteki İbnehu kelimesini İbneha şeklinde okumuştur. Bu durumda zamir Hazreti Nuh aleyhisselamın hanımı Vaile'ye nispet edilir. Yine Hazreti Nuh "şüphesiz ki oğlum bendendir" demeyip "benim ailemdendir" diyecektir. Hud suresinin 45. ayetinde onun böyle demesi bu görüşü desteklemektedir. Yani Hazreti Nuh'un üvey oğlu manasına gelmektedir. Zahir ulemasından bazıları ve hakikat alimlerinin cumhuru ise ayet-i kerimedeki İbnehu ifadesini ve Buneyye ifadesini delil getirerek onun öz oğlu olduğu kanaatindedirler. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayetten sonra gelen 43. ayette Rabbimiz Teala bize şunları bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlu dedi ki, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım. Nuh, bugün Allah'ın emrinden, yani onun azabından, merhamet sahibi Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur dedi. Ve aralarına bir dalga girdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Müellifimiz ayet-i kerimeyi şöyle tefsir ediyor bizlere. Oğlu, yüksekliği sayesinde beni sudan koruyacak, yani suyun ulaşmasını engelleyecek dağlardan bir dağa sığınacağım. Böylece boğulmaktan kurtulacağım. Ne sana inanırım ne de gemiye binerim dedi. O tufanın da genellikle yüksek bir yere çıkılarak kurtulunan diğer normal su ve seller gibi olduğunu sanıyor, tufanın yegane gayesinin kafirleri helak etmek olduğunu, müminlerin sığındığı yere sığınmaktan başka bir yolla ondan kurtulmanın mümkün olmadığını bilmiyordu. Nuh, bugün Allah'ın emrinden, yani tufandan ibaret olan azabından, merhamet sahibi Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur, dedi. O günün bir takım sebeplere sığınarak kurtulmanın mümkün olduğu olayların meydana geldiği diğer günler gibi olmadığına dikkat çekmek maksadıyla, ayette bugün lafzı ilave edilmiştir. Ayette ayrıca tufana su diyen ve onun yüksek bir yere kaçarak kendisinden kurtulmanın mümkün olduğu diğer sular gibi olduğunu vehmeden Nuh'un oğlunun hatasına dikkat çekilmektedir. Yapılan istisna ile de kurtulmanın ancak Cenab-ı Hak sayesinde mümkün olduğu belirtilmektedir. Ayette Allah'ın azabından ancak o koruyabilir denilmeyip, ancak merhamet eden ki o da Allah'tır kurtarır denilmiştir. Böylece önce kapalı bırakıp sonra açıklayarak, önce mücmel bırakıp sonra mufassal hale getirerek Allah'ın şanı daha da yüceltilmiştir. Yine Allah'ın rahmetinin gazabından önce gelmesi gereğince bu kurtarmadaki illetin, sebebin Allah'ın rahmeti olduğu hissettirilmiştir. Asim kelimesi de koruyan manasınadır. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Aralarına, yani Hazreti Nuh ile oğlu arasına bir dalga girdi, aralarındaki karşılıklı konuşma son buldu ve böylece o da boğulanlardan, su ile helak edilenlerden oldu. Bu ifade öteki kafirlerin de helak edildiklerine ve bu helakin açıklamaya ihtiyaç duymayan, vuku'u kesin bir şey olduğuna en belli şekilde delalet etmektedir. İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın ayet-i kerime ile ilgili olarak şöyle dediği aktarılır. Gökyüzünden 40 gün 40 gece yağmur yağdı. Yeryüzünden de o miktarda su çıktı. İşte bu durum Kamer suresinin 11 ila 12. ayetinde anlatılan durumdur. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Biz de derhal nehir gibi devamlı akan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. Her iki su takdir edilmiş bir işin olması için birleşti. Daha sonra sular yeryüzündeki en yüksek dağdan 30 veya 40 arşın yukarıya kadar yükseldi. Gemi yolcularına yeryüzünün tamamını hiçbir yerde durmadan 5 ayda dolaştırdı. Müellifimiz diyor ki, Hakim der ki, tufandan sonra yeryüzündekiler için toplu halde boğulmayacaklarına dair bir eman olarak gökkuşağı çıktı. Ve Hazreti Ali, gökkuşağı Nuh ile Rabbi arasında bir alamet, bir parolaydı. Gökkuşağı yeryüzündekiler için boğulmaktan kurtuluş garantisidir buyurmuştur. İftade Efendi Kuddisesi Ruh şöyle der, Nuh tufanının tesiri her 30 senede bir ortaya çıkar. Fakat hafif şiddette. Böylece çok yağmur yağar, selden dolayı bazı köyler ve evler sular altında kalır. Bursevi Hazretleri burada bizlere bir hadis-i şerif aktararak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinden ümmetini umumi bir kıtlıkla helak etmemesini ve ümmetini suda boğulma suretiyle helak etmemesini dilediğini, Rabbimizin de kendisine bu dileklerini lütfettiğini aktarmaktadır. Hadis-i şerif İmam Müslim tarafından eserinde kaydedilmiştir. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada sohbetimize bir ara verelim. Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinleyelim ve ardından ikinci bölümde kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah.
Gel Resulün alu ashabına toprak et yüzün. Gel Resulüm alu ashabına toprak et yüzün. Kıl münevverden beden kühli celal ile gözün. Kıl münevverden beden kühli celal ile gözün. Nati pakin kılmaya sarf eyle gece. Fakin kılmaya sarf eyle gecen gündüzün. Aşık isen anların yoluna kurban et özün. Aşık isen anların yoluna kurban et özün. Vahyetti ise berdesti Cibril'i emin. Her ne vahyetti ise berdesti Cibril'i emin. Oldular fermanına Mevla'nın abdi kemterin. Oldular fermanına Mevla'nın abdi kemterin. Canları canane kurban, tenleri yağmayı din. Canları canane kurban, tenleri yağmayı din. Aşık isen anların yoluna kurban et özün. Aşık isen anların yoluna kurban et özün. Ravza-yı tevhid içinde bir gülü nurdur Hasan. Ravza-yı tevhid içinde bir gülü nurdur Hasan. Hüseyin ol Ravza'da, güya ki verdi Yasemen. Hüseyin ol Ravza'da, güya ki verdi Yasemen. Hakkıya ol güllerin aşkına feryat eylesen. Hakkıya ol güllerin aşkına feryat eylesen. Aşık isen anların yoluna kurban et özün. Aşık isen anların yoluna kurban et özün.
Değerli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Kaldığımız Hud suresinin 44. ayetinden sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Denildi ki, ey yer suyunu yut ve ey gök suyunu tut. Böylece sular çekildi, iş bitirildi. Gemi Cudi'ye oturdu. Haksızlık yapan zalim kavim yok olsun denildi. Müellifimiz sözlerine şöyle başlıyor. Ey yer ifadesiyle tufan yerden başladığı için gökten önce yere emir verildiğini ifade etmektedir. Ey yer suyunu, yani yeryüzündeki pınar ve nehirlerde bulunan suları değil de tufan suyunu yut. Buradaki yut, o suyu em manasınadır. Çünkü yutmanın gerçek manası çekerek yemeği boğaza sokmaktır. Ayette ise suyun toprağa girmesi manasında istiare olarak kullanılmıştır. Aradaki benzerlik yönü ise gizli bir yere gidiştir. Ayette yerin suyu emmesinin alışıla gelen yavaş yavaş emmeye benzemediğine de delalet vardır. Ayette sadece yut denmemiş, suyunu yut denilmiştir. Çünkü su zikredilmediği takdirde emrin azamet ve kibriya makamından geldiği göz önüne alınarak yeryüzündeki dağların, tepelerin, denizlerin ve bütün deniz canlılarının yutulması isteniyormuş gibi aslında talep edilmeyen bir mana ortaya çıkar. El-Miftah adlı eserde böyle geçmektedir diyor müellifimiz ve ardından fakir der ki diyerek kendi görüşünü aktarıyor. İrşadül Aklisselim'in açıklaması, yere nispet edilen suyun yerin içlerinden çıkan sularla gökten indirilen suların tamamı olduğuna delalet etmektedir. Muteber bir kitapta dediğime uygun bir ifadeye rastladım. Şöyle ki, Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın kavmine tufan belası geldiğinde üzerlerine gökten 40 gün su yağdırdı. Yerdeki pınarlara da emretti ve pınarlardan sular fışkırdı. İşte bu iki su yumuşaklık bakımından birbirinin aynıydı. Yalnız gökten inen su kar gibi beyaz ve soğuk, yerin suyu kaynar su gibi sıcaktı. Nihayet sular dünyanın en yüksek dağından 80 arşın daha yükseğe çıktı. Sonra Allah yere emretti ve yer suyunu emdi, göğün suyu ise kaldı, yer bu suyu emmedi. Ve ey gök suyunu tut, yani artık yağmur yağdırma. Biri yaptığı işi bıraktığında اَقْلَعَ الرَّجُلُ عَنْ عَمَلِهِ denir. Göğün yağmuru kesildiği zaman da اَقْلَعَتِ السَّمَاءِ denir. Bu kelime canlılar ve cansızlar hakkında müştereken kullanılır diyor müellifimiz. Ayette geçen denildi, yani bundan sonra gelecek fiillerde de olduğu gibi fail belli olduğu için fiil meçhul olarak getirilmiştir. Fail ise Allah Teala'dır. Çünkü bu eşsiz sözü söylemeye, bu hayret verici fiili yapmaya ondan başka kimsenin gücü yetmez. Allah Teala tufan erdikten sonra yeri ve göğü seslenilmeye elverişli biri yerine koyarak işte böyle buyurmuştur. Alimler şöyle demiştir. Ayetteki denildi ifadesi irade etmek manasında bir mecazı mürseldir. Ayette sanki şöyle denilmiştir. Yeryüzünden fışkıran suların yerin içlerine doğru çekilmesi ve sema tufanının kesilmesi irade edildi. Bu ise 40 gün 40 gece geçtikten sonra oldu. Rivayet edilir ki belirli bir ölçü ve belirli bir düzen olmadan gökten bir damla su bile inmez. Ancak bu tufan esnasında böyle olmamış. Sular düzensiz ve ölçüsüz bir şekilde yağmıştır. Ayetin aslı şu şekildedir. Ey yer, suyunu yut dendi. O da yuttu. Ey gök, sen de artık su yağdırma dendi. O da yağdırmadı. Gökten inen su çekildi. Bu ifadeler zaten sözden anlaşıldığı için zikredilmemiştir. Su çekildi, yani gök ile yer arasındaki sular eksilip dağlar ve yeryüzü ortaya çıktı. İş bitirildi. Kafirlerin helak edileceğine, müminlerin ise kurtulacağına dair yapılan vaat yerine getirildi. Sanki şöyle denilmiştir. Onların işi tamamlandı, helak edilip boğulmaları nihayete erdirildi. El-Miftah adlı eserde şöyle denilir. Ayette Nuh'un işi değil, sadece iş denilmiştir. Bu işin Nuh aleyhisselama mahsus olduğunu belirtmek içindir. Gemi Cudi'ye oturdu. Yani Cudi'de karar kıldı. Cudi, Arap Yarımadası'nda Musul yahut Şam veya Amid yani Diyarbakır yakınlarında bulunan bir dağdır. Bir bilgide şöyle rivayet edilir. Allah Teala dağlara Nuh'un gemisini bir dağa indireceğim diye vahyedince dağlar yükseldi. Cudi Dağı ise Allah için tevazu gösterdi. Onun için de gemi onun üzerinde karar kıldı. Sadi der ki, tarikat dervişlere bundan başka bir şey değildir. Tevazu, kendi varlığını terk edip, kendisini aşağı tutmaktır. Sana yücelik gerek ise, tevazuu seç. Çünkü namı yüce olmak için, tevazudan başka yol yoktur. Tevazu, Allah erlerinin varabileceği son makamdır. Tevazuun gerçek manası nefsin kul olduğunu bilmesidir. Kullukla riyaset, baş olma sevdası asla bir yerde olmaz. Çünkü bu kulluğa ters düşer. Bu yüzden meşayih kuddise sirruhum şöyle derler. Sıddıkların kalplerinden en son çıkan şey riyaset sevgisidir. İnsanların çoğunda ve bazı salihlerde görülen yapmacık tevazuun tevazu olduğunu zannetme. Bu yapmacık tevazu senin bilmediğin bir sebepten dolayı gösterilen bir dalkavukluktur. Böyle kimselerden her biri elde etmek istediği şeye göre dalkavuklukta bulunur. Gerçek tevazu ise Allah'ın sırlarından bir sırdır. Allah onu kemal üzere ancak nebilere yahut sıddıklara verir. Hazreti Ali radıyallahu anh'in şöyle dediği rivayet edilir. Mahlukatın en güçlüsü dağlardır. Ancak demir dağlardan daha güçlüdür. Çünkü dağlar demirle yontulmaktadır. Ateş ise demire galip gelir. Su da ateşi söndürür. Bulut suyu taşır. rüzgar bulutu götürür. İnsanoğlu binalar yaparak rüzgara galebe çalar. Uyku ise insana galip gelir. Ama ölüm, işte ölüm bunların hepsine galip gelir. Es'iletul Hikem adlı eserde şöyle denilir. Allah Teala dağları peygamberleri için kürsüler kılmıştır. Uhud'un Peygamber Efendimiz için, Tur'un Hazreti Musa için, Serendib'in Hazreti Adem için, Cudi'nin de Hazreti Nuh için kürsü yapılması gibi. Bu özellik şeref olarak dağlara yeter. Dağlar bazı durumlar bakımından insanlara benzer. Kamil kimseye de dağ denir. Alimler dağlardan hangisinin en faziletli olduğu konusunda ihtilaf ettiler. En üstün dağın yeryüzüne konan ilk dağ olması hasebiyle Ebu Kubeys olduğu söylenmiştir. Ayrıca Arafat, Musa Aleyhisselam'ın dağı ve Kaf dağı da en üstün dağ olarak zikredilmiştir. Suyuti ise şöyle der, en üstün dağ Uhud dağıdır. Uhud, Medine'deki dağlardan biridir. Tek başına ve orada bulunan öteki dağlardan ayrı olduğu için bu dağa Uhud adı verilmiştir. Hazreti Hamza radıyallahu anh ve orada medfun diğer şehitler radıyallahu anhum, onları ziyaret maksadıyla bu dağa gidilmektedir. Dağ Medine'ye 2-3 mil uzaktadır. İmam Suyuti Uhud dağının üstünlüğüne şu ayetteki ehad kelimesini Uhud şeklinde okuyan kıraate göre bu dağın Kur'an'da geçmesini delil göstermektedir. Ali İmran suresinin 153. ayeti bir kıraatte Estaizu billah iz tus'iduna ve la telbuna ala Uhudin diye okunmaktadır. Hani siz savaş alanından uzaklaşıyor, Uhud'a dönüp bakmıyordunuz. Yine Suyuti şu hadisleri de Uhud dağının üstünlüğüne delil göstermektedir. Uhud, cennetin rükünlerinden biridir. Yani cennetteki bölgelerden büyük bir bölgedir. Ve yine şu hadisi şerif, şu Uhud öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz. Yolunuz o tarafa düştüğünde dikenli de olsa oradaki ağaçlardan, meyvelerinden yiyiniz. Buradaki maksat teberrük maksadıyla Uhud'un ağaçlarının meyvesinden yemeyi ihmal etmemeye teşviktir. Dağın bu sevgisinin gerçek manada bir sevgi olmasına engel bir durum da yoktur. Dağların Davud Aleyhisselam'la birlikte tesbih ettiği, kimi taşlar da vardır ki Allah korkusundan aşağı yuvarlanırlar ayetinde Bakara suresinin 174. ayetinde buyurulduğu gibi taşların haşyet duyduğu zikredildiği hadis-i şerifte de Uhud'un Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sevgi beslediği belirtilmiştir diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor. Ehlullah'a göre cansız maddelerin gerçek bir canlılığı, hayatı vardır. Nitekim Mesnevi'de şöyle denilir. Eğer Allah rüzgara gözsüz bir görüş vermeseydi, Ad kavmi inananları ile inanmayanlarını ayırt edebilir miydi? Nil nehrinde o ilahi nur, o göz, o görüş bulunmasaydı, Kıpti ile Sıpti'yi hiç birbirinden seçebilir miydi? Dağların, taşların görür gözleri, işitir kulakları olmasaydı, Davud aleyhisselam zebur okurken onunla dost olurlar mıydı? Eğer şu yeryüzünün can gözü olmasaydı, Karun'u nasıl sömürüp yutardı? Böylece ey yer, ey sema gibi ayetlerde bulunan nidaların Allah'ı hakkıyla tanıyan, bilen ulemaya göre hakiki nidalar olduğunu anladım. Denildi ifadesinden de anlaşılan Allah'ın demesi de yine hakiki bir demedir. Hazreti Şeyh-i Ekber Kuddise Sirruh şöyle der. Allah Teala Celle Celaluhu kendi celaline yaraşır bir şekil ve surette tecelli etti dediğimiz gibi yine kendi celaline yaraşır bir şekilde ses ve harfle konuştu da deriz. Allah Teala'nın kelamı bir mertebede konuşanın bizzat kendisi başka bir mertebede kelamı nefsi gibi kendi zatıyla kaim bir manadır. Müfessirimiz burada şu bilgiye geçiyor. Nuh aleyhisselam gemiden Cudi'ye Aşura günü inmiştir. Katade'den şöyle nakledilmektedir. Müminler gemiyle Recep'in 10'unda ayrıldılar. Gemi su üzerinde 150 gün kalmıştı. Bir ayda müminleri Cudi'nin üzerinde tutan gemi böylece 6 ay yüzmüş oldu. Müminler gemiden Aşura günü indiler. Ve haksızlık yapan zalim kavim yok olsun denildi. Ayette bu'den kelimesi Arapların helak olup ölme manasında şiddetli bir uzaklaşmayı ifade etmek istedikleri zaman kullandıkları sözlerinden olup helak olsunlar manasına gelmektedir. Bu ifade helak olmaları için yapılmış bir beddua olup Allah kullarına zalimler hakkında nasıl bedduada bulunacaklarını öğretmektedir. Yani haksızlık eden bu zalim kavim yok olarak uzaklaşıp gitsin demektir. Ayetteki lil kavmi ifadesindeki lam kime beddua edildiğini açıklamaktadır. Yani bu söz bunlar hakkında söylendi demektir. Burada kavmin haksızlık etme yani zulüm vasfına temas edilmiş olması helak edilmelerinin sebebinin bu vasıfları olduğunu göstermek içindir. Burada ayrıca haksızlık etme ve yalanlama konusunda onların yolundan gidenlerin de böyle bir helaki ve bedduayı hak edecekleri üstü kapalı olarak bildirilmektedir. El-Miftah'ta denilir ki Allah Teala onlara öfkeli olduğunu ve bu helaki hak ettiklerini göstermek için kelama bu şekilde son vermiştir. Çünkü helak edilmelerine dair bedduasını bunlar helak olduktan sonra yapmaktadır. Müellifimiz burada şu bilgileri veriyor bizlere. Bilesin ki Kur'an bütün ayet ve sureleriyle fesahat ve belagatin zirvesinde mucize bir kitaptır. Ancak bazı özellikleri ve meziyetleri olması bakımından Kur'an'ın bazı bölümleri arasında farklılıklar vardır. Çünkü bazı makamlar kendilerinin üzerinde olan bazı makamlarda söylenen kelimelerin taşıdığı incelik ve latifeleri taşımazlar. İşte güzellik ve kabul görme konusunda şanı yüce ayetlerden biri de bu ayeti kerimedir. Ey yeryüzü suyunu yut, ey gökyüzü sen de suyunu tut denildi. Bu sebepledir ki belagate aşina halis Araplar ve son derece belih hatipler bu ayeti duydukları zaman onun fesahati karşısında yere kapandılar. Geniş muhtevası karşısında başlarını eğdiler. Kâbe duvarına asılan muallekat kasidelerini unuttular. Herkesçe beğenilip kabul gören nesirlerini bir tarafa bıraktılar. Meşhur olduğu üzere mezkur farklılığa dikkat çeken kimse ne güzel söylemiştir. Beyan ve fesahatte her söz bir olmaz. Cahız ve Esma'i gibi birisi tarafından söylense bile benzersiz ve ve vahyi münzel olan Hakk'ın kelamından nasıl Tebbet suresi fesahatte kıyle ya erdubla'i gibi olur. Görmez misin ki Yüce Allah peygamberlerini peygamberlik derecesi bakımından birbirlerine denk kılarken ümmetlerini farklı istidatlarda yaratmıştır. Ümmetlerin bu farklılığı kendilerine gönderilen peygamberde değil, sırf kendilerinde bulunan bir hususiyetten ileri gelmektedir. İşte Furkan Mushaf'ındaki gerek enfusi gerekse afaki, iç ve dış alemle ilgili ayetler farklı ve birbirinden ayrı olduğu için Kur'an Mushaf'ındaki apaçık ayetler de böyle farklı olmuştur. Çünkü Kur'an bütün vücubi ve imkani nüshaların hakikatlerini kendisinde bulundurur. İlmi ve ayani kitapların açıkladıkları şeylere uygunluk arz eder. Kur'an'ın meratibe işaret konusunda durumu takdire şayandır. Allah her şeyden üstün ve galiptir. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerime ile ilgili aktarılanlar burada sona eriyor. Böylece bir Ruhul Beyan sohbetleri programının daha sonuna gelmiş oluyoruz. Yüce Rabbimizden sizlerle yeniden buluşuncaya kadar ümmeti Muhammed'e selametler vermesini, hasreten Gazze'deki mazlum kardeşlerimizin maruz kaldıkları katliamdan kurtulmalarını, selamete çıkarılmalarını Rabbimiz Teala'dan niyaz ediyoruz. Gelecek olan Aşure gününün feyiz ve bereketinden cümlemizin hissedar olmasını niyaz ediyor ve Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun diyoruz efendim.